9. ayrım, sayfa 68. Engelliler arası ilk satranç karşılaşmaları. O ana kadar oynadığımız turnuvalardaki rakiplerimiz hep görenlerdi. Ama biz bu beyin sporunun engelliler arasında da yaygınlaşmasını istiyorduk. 1980'lerin başlarında sakatlar haftası etkinliklerinde satranç yarışması düzenlenmesine ön ayak olduk. Körler ve Ortopedik Engelliler Dernekleri arasında gerçekleşen turnuvada bizim de içinde bulunduğumuz görme engelliler takımı açık farkla galip geldi. İlerleyen yıllarda da sonuçlar hemen her zaman bizim lehimize gerçekleşti. Selim, dünya şampiyonu Karpov'la berabere kalıyor. Sayfa 69. 1996'da dünya satranç şampiyonlarından büyük usta Anatoli Karpov bir gösteri maçı yapmak üzere İstanbul'a geldi. Bizim de adımızı satranç camiasında duyurmaya başladığımız bir dönemdi. Bu yarışmadan davet aldık. Bizim için büyük bir onurdu. Karpov aynı anda 22 masada 22 ayrı oyuncuya karşı oynayacaktı. Yani satranç literatüründeki deyimiyle simultane, çoğul gösteri yapacaktı. Söz konusu 22 oyuncu Türk satrancının tanınmış simalarıydı. Bizim dışımızdakilerin tümü gören satranççılardı. Sonuçta Karpov oynadığı 22 maçın çoğunu kazandı. Büyük ustanın elinden kurtulabilen ve onunla berabere kalan birkaç kişinin arasında ben de vardım. Karpov'u o maçta sadece sonradan Türkiye şampiyonu ve uluslararası usta unvanını kazanacak olan Umut Atakişi yenmişti. Dünya şampiyonuyla oyunum çok heyecanlı geçmişti. Denk giden bir başlangıçtan sonra partinin ortasında şampiyon kalesiyle taşlarımın arasına dalarak bana epeyce ter döktürmüştü. Ama ince bir manevrayla o kaleyi kapana sıkıştırmış ve atımla değişmek zorunda bırakmıştım. Bundan sonra materyal eksiği olan büyük usta kazanamayacağını anlamış ve oyun berabere sonuçlanmıştı. Satranç köşesi yazarlığı, sayfa 70. 1996'da Sertaç Dalkıran'ın çıkardığı Satranç ve Hayat adlı aylık dergide bir sayfa hazırlamaya başladık. Her sayıda satrançla ilgili bir yazımız ve analizli oyunlar yer alıyordu. Bu yazıları hazırlarken çoğunlukla kabartma olarak basılan İngilizce kaynaklardan yararlandık, çeviriler yaptık. Satranç köşesi yazarlığı da çok severek yürüttüğümüz bir uğraş oldu. Bu sayede bilgimizi daha da geliştirme olanağı bulduk. Köşemizde zaman zaman görmeyenlerin nasıl satranç oynadığına dair aydınlatıcı açıklamalara da yer verdik. Körlerle ilgili turnuva haberlerinin duyurusunu yaptık. Derginin yayınlandığı 2 yıl boyunca köşemiz devam etti. Satranç yazarlığımız halen Satranç Okulu adlı internet sitesinde sürüyor. Satranç, görmeyenlerin görenlerle hemen hemen eşit koşullarda ve birlikte yapabildikleri nadir spor dallarından birisi. Bu nedenle satrancın körler arasında yaygınlaşması ve sporculuk ruhunun aşılanması oldukça önemli bir konu. Biz görme engellilere satrancı öğretebilmek amacıyla kaset ve CD'ler hazırladık. Satrançla ilgili çalışmalarımız bu kadarla sınırlı kalmadı. Körler Okulu'ndaki öğrencilere yönelik Satranç Öğreniyorum adlı kabartma bir kitap yazdık. Bu kitap İstanbul Ulus Rotary Kulübü'nün katkılarıyla Braille alfabesiyle 2006 Nisan'ında basıldı. Okullara, derneklere ve spor kulüplerine dağıtımı yapıldı. Milli takıma giriyoruz. 1990'larda ülkemizde engelli sporları konusunda federasyonlaşma çalışmaları başladı. İlk resmi Türkiye Körler Satranç Şampiyonası 1999'da düzenlendi ve bir milli takım oluşturuldu. Bu takımda biz de yerimizi aldık. Bundan her zaman gurur duyarız. Aynı yıl Polonya'ya Avrupa Şampiyonası'na gittik. Turnuva Krakow'un şirin bir kasabası olan Krynica'da yapıldı. 25 ülkeden yaklaşık 80 görme engelli satranççı katılıyordu. İlk sıraları beklendiği üzere satrancın yaygın olduğu Doğu bloku ülkelerinin sporcuları paylaştılar. Ancak kapanış ve ödül töreninde ilginç bir şey yaşandı. Sunucu ilk 3'e giren sporcuları ve ülkelerini anons ettikten sonra bir kupanın daha olduğunu söyledi. Ardından da Türkiye diye anons yaparak ekibimizi kürsüye davet etti. Gerçekten müthiş bir alkış koptu. Organizasyon başkanı olan Polonyalı yetkili kafilemize Fair Play kupasını takdim etti. Başkan, Türk ekibinin centilmenliği ve ülkeleri kaynaştırmada gösterdiği gayretleri nedeniyle bu kupayı hak ettiğini söyledi. Gerçekten satrancın ötesinde yaptığımız bazı etkinliklerle hem tüm kafilelerin dostluğunu kazanmış hem de onları birbirine yaklaştıran sıcak bir ortam kurulmasını sağlamıştık. Akşam üzeri satranç faslı bitiyor, yemekten sonra konakladığımız tatil köyünün açık çay bahçesine geçiyorduk. Ben mandolinimi, Kerim de gitarını alıyordu. Kendi aramızda Türk müziğinden ve batı melodilerinden örnekler çalıp söylüyorduk. Bir iki gün içinde masamıza gelip oturanların sayısı arttı, muhabbetler sıklaştı. Yunan satranççı arkadaşlarımız buzukilerini alıp bize katıldılar. Aynı coğrafyanın insanları olarak 9-8'lik ritimde çifte tellimizi birlikte çaldık. Polonyalı, Rus, Alman ve Fransız arkadaşlarımızın halk şarkılarına eşlik ettik. Böylelikle diğer ülkelerden gelen dostlarımızla müzik aracılığıyla çok sıcak bir iletişim kurduk. Bir akşamda Türk gecesi düzenledik. Biz çalarken takımdaki diğer arkadaşlarımız da yerel danslarımızdan örnekler sundular. Yanımızda götürdüğümüz Türk lokumunu ikram ettiler. Böylece bütün ekipler arasında çok güzel bir kaynaşma ve yakınlık oluştu. Sonuçta federasyonumuzun müzesine Fair Play kupasını getirdik. Orada kurulan bu bağ 3 yıl sonra Dünya Körler Satranç Şampiyonası'nın ülkemize, İstanbul'a alınmasına kadar gelişerek devam edecekti. Polonya'daki turnuva sonucu Uluslararası Körler Satranç Birliği (IBCA) ile yakın ilişkiler kuruldu. Bunun üzerine Dünya Körler Satranç Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılması fikri gündeme geldi. Biz konuyla ilgili yazışmaları internet üzerinden yürüttük. Sonuçta son yılların katılımı en yüksek Dünya Körler Satranç Şampiyonası 2002 yılının Kasım ayı içerisinde İstanbul Burhan Felek Spor Tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Bu noktada İstanbul Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünüvar, satranç öğretmenleri Tarık Kumlalı ve Mehmet Özkeçeli'nin yoğun çabalarını anmak yerinde olur. İlk uzun uçak yolculuğumuz, sayfa 72. Polonya'ya gidişimiz ve dönüşümüz ilginçti. Öncelikle bu bizim ilk yurt dışı seyahatimiz ve uçakla yaptığımız ilk uzun yolculuktu. 2 saati aşkın bir süre havada kalmak farklı bir duyguydu. Mesafe uzun ya da kısa olsun, görmeyenler için uçak yolculukları enteresandır. Özellikle havalanırken uçağın burnu yukarı kalktığı anda başlayan yükselme duygusu biraz asansörün çıkışını andırsa da benzersiz bir şeydir. Gerekli irtifaya ulaştıktan sonra bulutlar arasında yapılan düz uçuşsa görmeyen için konforlu bir otobüs yolculuğundan pek farklı değildir. Pencerenin dışındaki boşluğu, bulutları ve aşağıdaki minicik yer görüntülerini algılayamadığımız için zaman zaman kendimizi gökyüzü yerine yerdeymiş gibi düşünebiliriz. Yine de hep bir boşluk hissi olur içimizde. Hava koşullarından kaynaklanan küçük sarsıntılarsa bozuk yolda gidiyormuş izlenimi uyandırır insanda. Uçağın türbülansa girip ani irtifa kaybettiği anlar bir görmeyen için de fazlasıyla heyecanlı dakikalardır. Ama en çok rahatsız eden iniş sırasında kulaklarda oluşan basınçtır. Görmeyenin kulağı en değerli duyu organıdır ve onda oluşabilecek bir hasar yaşamını tümden etkileyebilir. İnternette satranç, sayfa 73. Yeni projelerimizden biri de internet üzerinden sesli konferans yöntemini kullanarak ülkenin dört bir yanındaki görme engellilere evlerinde satranç dersleri vermek. 2005 yazında internet üzerinden ilk online satranç seminerimizi gerçekleştirdik. Günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisiyle internetten dünyanın her köşesindeki bir arkadaşınızla sesli ya da görüntülü iletişim kurabilme şansı var. Açılan sanal konferans odalarına girerek topluca sohbet etmek ya da uzaktan sesli eğitim vermek de mümkün olabiliyor. Bir program yardımıyla internet üzerinde oluşturduğumuz bir satranç eğitim odasında haftanın belli akşamlarında Türkiye'nin çeşitli köşelerindeki görme engelli arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Birlikte satranç çalışıyoruz. Biz hazırladığımız konuyu bilgisayarımıza bağlı mikrofondan arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Onlar da evlerinde bilgisayarları başında dinliyorlar. Bazen ülkemizin belli başlı satranç ustalarını ders vermek üzere bu sanal odaya davet ediyoruz. İnternet yoluyla dünyanın öbür ucundaki biriyle satranç oynamak ve yarışmak da mümkün. Selim'in makalesi ödül kazanıyor. Faaliyetini Ankara'da sürdüren Gökçe Karataş Vakfı, 2002 yılında görme engellilerde spor konulu bir bilimsel makale yarışması düzenledi. Selim bu yarışmaya bir görme engelli sporu olarak satranç başlıklı incelemesiyle katıldı ve ödül kazandı. Makalesi vakıf tarafından yayınlanmak üzere programa alındı. Benim Güzel Kütüphanem, sayfa 74. Satırlar arasında kısa kısa değinilmiş olsa da bizim için çok önemli olan ve daha ayrıntılı yazmak istediğimiz konular da var. Sesli kütüphane de bunlardan biri. Çünkü ne kadar istersek isteyelim, yaşamımızda bazı şeylere kişisel çabalarımızla varamıyoruz. Okumak istediğimiz tüm kitaplara ulaşabilmek gibi. Edebiyatın yaşamımızda hep özel bir yeri oldu. Biz de hemen her çocuk gibi şiirler yazdık. Hatta bir roman kalemi almaya bile kalkıştık ya, sonu gelmedi. Yazın yaşamının içinde olmaya çalıştık. Altı Nokta'nın Sesi, Ufkun Ötesi gibi sesli ve yazılı yayın organlarında makaleler yazdık. Bu uğraşımız zaman zaman sürüyor. Liseyi bitirinceye dek kabartma yazı bilmediğimiz için ders kitapları dışındaki kitaplara ulaşmamız çok zordu. Kendi gözlerimizle çok yavaş okuyabildiğimizden sonuna kadar bitirebildiğimiz kitap sayısı azdı. Oysa okumayı çok seviyorduk. Ders kitapları bize yetmiyordu. Derslerde anlatılan tarihi kişiliklerin yaşamlarını daha ayrıntılı öğrenmek, çok merak ettiğimiz uzayla ilgili çalışmaları izleyebilmek o durumda ulaşılmaz oluyordu. Kitap okutacak fazla bir kimse de yoktu. Annem ancak ders kitaplarına yetişebiliyordu. Hasta olup da okula gidemediğimiz zamanlarda annem bizlere roman ya da öyküler okuyordu. Hatta sırf bu yüzden evde kalıp kitap dinlemek için hasta olmayı bile içimizden geçirmiyor değildik. Çözüm rehabilitasyon eğitimini bitirip üniversiteye girdiğimizde kendiliğinden geldi. Kasede kaydedilmiş bir kitapla ilk kez 1981'de tanıştık. Bu yöntemle okuduğumuz ilk roman Pierre Loti'nin İzlanda Balıkçısı'ydı. İlk radyo spikerlerimizden Emel Gazi Mihal seslendirmişti. Güzel bir okuyuştu, etkilenmiştik. Hoş bir tesadüf eseri bir gün okuldan eve giderken otobüste Emel Hanım'la tanışma şansı bulduk. Onu sesinden tanımıştık ama emin olamamıştık. Yanımıza geldi, görmediğimizi anlamıştı. Bize Boğaziçi'ndeki kütüphaneyi anlatmak istiyordu. Bildiğimizi, hatta okuduğumuz ilk kitabın onun sesinden olduğunu söyleyince çok duygulandı. Bu özverili hanımefendi Yeşilköy'de oturmasına karşın Boğaziçi Üniversitesi'ne gidip kitap okuyordu. O gün de yine böyle bir çalışma sonrasında evine dönüyordu. İzlanda Balıkçısı'nı Jack London'ın Martin Eden'ı izledi. O tarihlerde İstanbul'da yalnızca Boğaziçi Üniversitesi'nde kaset kütüphane vardı. Kitap almak için ya evden ya da üniversiteden Bebek'e kadar uzun bir yolculuk yapmak zorundaydık. Boğaziçi Üniversitesi'nin meşhur Aşiyan yokuşunu tırmanıp Körler Kütüphanesi'ne ulaşıyorduk. Kasetlerin bizde kalma süresi 2 hafta olarak belirlenmişti. Dinledikten sonra geri götürüp yenileriyle değiştiriyorduk. 1992 yılının Mart ayında Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümü açıldı. Kısa süre içinde bu bölüm ülkenin en büyük kaset kitaplığı durumuna gelecek ve müdüründen personeline kadar tüm çalışanlarının sıcak yaklaşımı sayesinde görme engellilerin vazgeçilmez uğrak yerlerinden biri olacaktı. Özellikle müdür muavini Süheyla Şentürk'ün bu bölüm için var gücüyle gösterdiği çabalar hiçbir zaman unutulmaz. Sınırlı olanaklarla sürekli gelişen bu merkezin oluşmasında belki de en büyük pay ona aittir. Biz kısa süre içinde bu bölümün müdavimi olduk. Hemen hemen her hafta bir kitap bitiriyorduk. Bu merkezden okuduğumuz kitap sayısı 500'e yaklaştı. Bunların kaset olarak karşılığı 3500 kadardır. Hala okumak istediğimiz o kadar çok kitap var ki bazen bir ömrün sırf bunun için bile ne denli kısa olduğunu düşünüyoruz. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin bu bölümü sadece İstanbul'da ona ulaşabilenler için değil, tüm Türkiye'deki hatta dünyadaki görme engelliler için gönüllü çalışıyor. Kitap kasetleri ve CD'leri olanaklar ölçüsünde çoğaltılarak talep edenlere posta yoluyla ulaştırılıyor. Hatta artık bilgisayar ortamına alınan bütün sesli kitaplar internete konularak başka kütüphanelere ve görme engellilere daha kolay ulaştırılıyor.